bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Ulus Dağı'na düşen ateş. Mustafa Yıldırım. Samim Kocagöz 2002 Edebiyat Ödülü. Ulus Dağı Yayınları. 3. basım Aralık 2005. Filyos Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 19 Ekim 2006. Okuyan Levent Filyos. Sivil örümceğin ağında her gün yeni ilmikler örülürken görüldü ki gizli işgal önünde sonunda askeri işgale dönüşecektir. Askeri işgaller sanal olamaz ve saldırılara fantezilerle kurgulanmış savaş kitapları karşı konulamaz. Yüreklerinde özgürlük ve bağımsızlık ateşi sönmeyenler yeni saldırıya karşı direneceklerdir. Bu direniş geçmişin savaş yöntemlerini örnek alacak ve o günlerin bağımsızlık ruhunu günümüze taşıyacaktır. Mustafa Yıldırım yeni direnişin tarihsel kaynağını ararken Mustafa Kemal'in gerillalarıyla karşılaştı. Onlarınki işgal altındaki Balıkesir-Manisa-Kütahya üçgeninin ortasında yükselen Ulus Dağı çevresinde sürdürülen örnek alınacak gerçek bir savaştı. Köylüler, kaymakamlar, avukatlar, demirciler, çerçiler, öğretmenler, çocuklar, genç kızlar, yaşlılar işgal bölgesinin kalbindeki dağlarda, ovalarda, köylerde, kentlerde ihanete aldırmadan direndiler. 19 yaşındaydı gördesli Makbule. Ulus Alaçam Seydan dağlarında, karlarda ve fırtınalarda, içinde büyüyen isyan ateşiyle savaştı. Onun kara sevdası olmasaydı özgürlük de o kadar değerli olamazdı. Kara günler yeniden gelip çattı. Korkuya yer yok. Yılgınlık hiç gerekmez. Nihayetinde Ulus Dağı'na çıkılacak ve yine bir ateş yakılacak. Bağımsızlık ve özgürlük bayrağını elden düşürmeyenlere ve karanlığı yakacak olanlara. İbrahim Ethem Bey atının dizginini sağ eliyle tutmaya çabalarken göz kapaklarına iğne gibi batan ince yağmurdan korunmak için yamçısının başlığını sol eliyle alnına doğru çekiştirdi. Dipnot, yamçı, kepenek biçiminde başlıklı deri yağmurluk. Şu yakışı da açtık mı demirciye vardık demektir diye düşündü. Dar çamurlu yolda yokuş aşağı akan dereciklere aldırmadan ilerleyen at, başını öne eğerek yukarı tırmanırken dengesini korumak için eğildi. Soğuğa ve arada bir kara dönüşen yağışa karşın terliyordu. Demirciye yaklaştıkça endişeden ateşin mi yükseliyor ne diye sordu kendi kendine. Zor bir işe giriyoruz. Bir yanda Çerkez Ethem'in adamları, öte yanda düşman. Bakalım nasıl olacak? 3 gün önce Ankara'dayken aldığı tayin emri kısa ve kesindi. Demirci ve havalisine kaymakam olarak atandınız. Telgraf emrini şaşkınlıkla bir kez daha okumuş ve iyi ama bu yörede Ankara yönetiminin başka adamı yok ki demekten kendini alamamıştı. Neyse ki görevin kapsamı tüm endişelerini silip atmıştı. Simav ve Demirci yöresi Yunan kuvvetleri tarafından hızla kuşatılıyordu. Çerkez Ethem'e bağlı 1. Kuvayi Seyyare'nin milli orduya karşı savaşa tutuşmasıyla bu yörelerde yönetim boşluğu oluşmuştu. Milli hükümet adına idareyi ele alarak bu boşluğu doldurması, işgale karşı kuvvetli bir direniş oluşturması gerekiyordu. Hem de Çerkez Ethem ve adamlarının bölgedeki egemenliğine karşın. Demirci'nin arka sırtlarındaki evlerin bacalarından yükselen dumanları görünce içindeki sıcaklık yitip gitti. Islak pantolondan göğsüne doğru yükselen titreme tüm bedenine yayıldı. Annesini anımsadı birden. Balıkesir'deki evin o küçücük odası, sobanın üstünde kaynamakta olan çorbanın kokusu. Boğazından inen ılıklık göğsüne ince bir sızı olarak yerleşti. Birden sarsıldı, yamçısı omuzundan sıyrıldı. Attan düşmek üzereyken son bir atakla doğrulurken "Hay Allah, dalmışım yahu" diye söylendi. Arkadan gelen 3 jandarma atlarını dürtükleyip yaklaştılar. Çayın kıyısında atlarından indiler, dizginleri çekiştire çekiştire aşağı yürüdüler ve sığlıktan dereyi geçtiler. Bir süre soluklandıktan sonra yokuş yukarı tırmanmaya başladılar. Yokuşun sonunda sola doğru kıvrılıp Rum mahallesini geçtiklerinde yağıştan korunmak için ceketlerini başlarına kaldırmış ve kendilerine doğru gelen 5 kişilik gruptan öne çıkan yaşlıca adam adımlarını hızlandırdı ve elini gözlerine siper ederek seslendi. "Hoş geldiniz Kaymakam Bey, hoş geldiniz." İbrahim Ethem Bey sesi tanıyınca iç sıkıntısının uçup gittiğini duyumsadı. Yaşlı adama yaklaştı. Tokalaşmak için iki elini birden uzattı. "Oo, Beyliklerli Mehmet Ağa, seni göreceğimi hiç ummadım doğrusu. Demek buralara göçtün." "Durumlar malum Kaymakam Bey, dağ da bayırda emniyet kalmadı." Mehmet Ağa ile konuşa konuşa kasaba meydanına yürüdüler. İbrahim Ethem Bey şaşkınlıkla söylendi. "Bu ne ölüm sessizliği böyle?" "Sormayın, Kuvva-i Seyyare'den Doktor Fazıl 300 adamıyla kasabanın yukarısına yerleşti. Seyyareciler kasabaya girip çıkıp duruyorlar, ahali evlerinden çıkamaz oldu." "Anlıyorum Mehmet Ağa, ben bir yerleşeyim, hükümet evrakını Kaymakam Hatimi Bey'den teslim alayım, sonra Fazıl Bey'e birlikte gider bu durumu görüşürüz." Hükümet binasının önüne gelmişlerdi. Mehmet Ağa, "Allah yardımcınız olsun" diyerek beraberindekilerle ayrıldı. İbrahim Ethem Bey arkasındaki jandarmalara döndü. "Hayret, demircilerin dükkanlarından çekiç sesleri de gelmiyor." Kahvenin kepenkleri de kapalıydı, tedirginliği iyice arttı. Kılıfından yavaşça çıkardığı tabancasını ceketinin cebine soktu. Hükümet binasını girişindeki merdivenin taş basamaklarından yumuşak adımlarla çıkarken tabancanın kabzasını kuvvetle sıktı. Sol elini kapının tokmağına uzatmıştı ki kapı birden açıldı. Ufak tefek genç bir jandarma çavuşu dışarı fırladı. Topuklarını vurarak telaşla selama durdu. "Kaymakam Bey, hoş geldiniz. Daha geç geleceğinizi sandıydık." "Hasan Çavuş, kaderde yeniden karşılaşmak varmış. Bu ne hal? Kasaba girişinde nöbetçi jandarma falan da yoktu." Hasan Çavuş kapıyı sağ eliyle iterek yol verirken yanıtladı. "Sormayın Kaymakam Bey, durum karışık. Kuvva-i Seyyare kumandanlarından Doktor Fazıl bu sabah adamlarıyla geldi. Halk sindi, gereksiz bir çatışma olmasın diye jandarmayı da buraya çektik." "Doktor Fazıl iyi insandır." Hasan Çavuş çantayı almak için İbrahim Ethem Bey'in eline doğru uzanırken mırıldandı. "Doktor iyi adam belki de, adamlarına karşı hem yumuşak hem de az biraz gevşek kalıyor." Doktor Fazıl 25-30 yaşlarındaydı. İzmir'in işgalinden sonra Emet'e gelmiş ve milli bir teşkilat kurduktan sonra Yunanlara karşı savaşa tutuşmuştu. Daha sonra Çerkez Ethem Bey'in kumandasına verilen seyyar kuvvetlere katılmıştı. Çerkez Ethem Gediz'de olaylarında milli orduya isyan etmişken, Doktor Fazıl'ın demircide bulunması nedenini anlamaya çalışan İbrahim Ethem Bey, bir hafta boyunca onunla birkaç kez görüştü. Doktor Fazıl kendisine yöneltilen soruları çoğunlukla yanıtsız bırakıyor, başını öne eğerek susuyordu. 300'e yakın adamı olduğunu söylenmesine karşın kasabadaki anda kalan adamlarının sayısı 50'yi geçmiyordu. Son görüşmeden de bir şey anlayamadan dönen İbrahim Ethem Bey, hükümet binasının ikinci katındaki pencereden gelip geçenlere bakarken, Fazıl adamlarını yakın köylere yerleştirmiş ve bir şeylere hazırlanıyor olabilir diye düşünürken, karşıdaki Ziraat Bankası'nın köşesinde beliriveren Simav mutasarrıfı Aziz Bey'i görünce şaşırdı. Bir an duraklayıp sağa sola bakan Çerkez Aziz koşar adım hükümet binasına yöneldi ve 2-3 dakika geçmeden odaya daldı. Keyifliydi, kısa selamlaşmanın ardından cebinden çıkardığı telgrafı uzattı. İbrahim Ethem Bey telgrafı hızla okuyup masasına bıraktı. Koltuğuna otururken şaşkınlığını belli etmemek için sol eliyle bıyığının ucunu düzeltti ve telgrafa bir kez daha göz gezdiriyor gibi yaptı. Çerkez Aziz'e karşı ne gibi bir tutum takınacağını düşünüyordu. Başını yavaşça kaldırdı, pencereden dışarı bakarken kendi kendine konuşur gibiydi. "Aziz Bey, demek 1. Kuvayi Seyyar'ı Ankara'ya karşı harekete geçiyormuş." Çerkez Aziz duymamış gibi davranıyor, bir elini mangala uzatıp ısıtırken öteki elindeki tesbihini çekmeyi sürdürüyordu. İbrahim Ethem Bey onun bu kaygısız tutumundan iyice işkillenmişti. "Denilenlere göre Ethem Bey ve kardeşleri Yunan'da sulh yapacakmış" diye başlayıp bir an durakladı. Duygularını belli etmemeye çalışarak ekledi. "Aziz Bey, sen Kuvva-i Seyyare'nin bu durumunu Doktor Fazıl'a anlatıverirsin artık. Baksana, Ethem Bey telgrafında Fazıl'ın Gediz'e doğru hareket edip kendisine katılmasını istiyor." Çerkez Aziz içinden "Amma da sakin yahu" diye geçirdi ve birden ayağa kalktı. "Ben de öyle yapacaktım Kaymakam Bey" diyerek geldiği gibi telaşla çıktı. Onun arkasından "hangi hesaplarda kim bilir" diye mırıldanan İbrahim Ethem Bey telgrafı bir kez daha okudu ve öfkeyle söylendi. "Hay Allah, imzaya dikkat etmemişim. Şuna bak, Umum Kuvva-i Seyyare Kumandanı Ethem diye imzalamış. Daha önceleri yalnızca Kuvva-i Seyyare Kumandanı diye imzalardı. Demek kendi kendine başkumandan oluyor." Bu sırada odaya giren Mülazım Asım soran gözlerle bakıyordu. İbrahim Ethem Bey kızgınlığını belli etmemeye çalışarak telgrafta yazılanları kısaca açıkladıktan sonra telaşlandı. "Bu iş pek karışık. Fazıl'ın 300 silahlı adamı var ve..." Genç mülazım onun sözünü kesti. "Kaymakam Bey, endişelenecek bir şey yok. Doktor Fazıl adamlarını da alarak Simav'a doğru gitti. Bir saat sonra da Kuvva-i Seyyarecilerden Yüzbaşı Kemal Bey 60 jandarmayla geldi. Karakolda bize durumu anlattı. Telgrafta söylenenler doğru çıkıyor." İbrahim Ethem Bey gözlerini kısarak baktı. Sesinde heyecan vardı. "Nesi doğru çıkıyor?" "Çerkez Ethem'in kardeşleri şimdi Kula'da Yunanlılarla sulh görüşmesi yapıyorlarmış." Öyleyse duracak zaman değil. Yüzbaşı Ali Rıza Bey ile Kemal Bey'e söyle hemen bir araya gelelim. Asım kapıdan çıkmak üzereyken İbrahim Ethem Bey bir kez daha seslendi. Benim evde buluşalım. Asım başını hafifçe öne eğerek anladığını belirttikten sonra koşar adım tahta merdivenlerden indi. Bu Asım ne kadar da heyecanlı. Bu çocuk olmasa ne yapardım diye söylendi. Masasının çekmecesindeki belgeleri çantasına doldurdu. Hükümet binasının kapısında kendisine yol verirken selama duran Hasan Çavuş'a rahat ol dedikten sonra ekledi. Beni soran olursa kaymakam beyin bir işi varmış gitti. Yakında gelecekmiş dersin. Odanın ışığını söndürme, sobayı da sıcak tut. Zabitler Yamaç'taki kaymakam evinin önünde bulunan çamın altında bekliyorlardı. Bir süre tartıştılar. İbrahim Ethem Bey yumuşak bir sesle toparladı. Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Yunan saldırısı olursa güvendiğiniz askerleri yanımıza alıp dağlara çıkacağız. Düşman kuvvetlerini rahat bırakmayacak ve gerilerine akınlar yapacağız. Kemal Bey emir tekrarı yaparcasına ekledi. Evet dağlara çıkacağız. İbrahim Ethem Bey onları avlu kapısında durdurdu. Arkadaşlar Ethem'in adamları tek tük geliyor. Onlara belli etmeyelim. Hatta ahaliye de belli etmeyelim. Asım'a döndü. Sen de Çerkez Aziz'i kolla bakalım, ne yapacağı belli olmaz. Doktor Fazıl'a gidiyorum diye çekip gitti ve bir daha da görünmedi. Asım kızgınlığını daha fazla saklayamadığını açığa vuran öfkeli bir sesle karşılık verdi. Belki de Kula'ya, Yunan karargahına gitmiştir. Göreceğiz Asım, göreceğiz. Endişeyle sarmalanmış bir hafta daha geçmişti. İbrahim Ethem Bey yeni gelen telgrafı masaya fırlattı. Koltuğunu sertçe arkaya iterek ayağa kalktı. Çerkez Ethem Yunanlarla ateş kestiklerini bildiriyor. Bu yetmezmiş gibi Kula demirci telefon hattını da tamir ettirmemizi istiyor. Jandarma Yüzbaşı Ali Rıza Bey sakince karşılık verdi. Yüzbaşı Tevfik'in istihbarat raporu doğruymuş demek ki. Çerkez Ethem Yeniköy'ün karşısındaki handa bulunan telefon merkezinden Eyrihan yolu boyunca Yunan karargahına telefon hattı çektiriyormuş. Tepkisini görmek istercesine İbrahim Ethem Bey'in yüzüne bakarak ekledi. Bir an evvel dağlara çıksak iyi olur. Kaymakam pencereye doğru gitti. Meydanda öbekler oluşturarak söyleşen demircililere baktı bir süre. Arkasını dönmeden yanıtladı. Olmaz, halkı bunların insafına bırakıp gidemeyiz. Az daha sabredelim. Yavaşça geriye döndü. Kuvayi seyyarede Türkler de vardı. Parti pehlivanla Halil Efe ile temas arayalım. Bu arada Çerkezlerden yanaymış ya da tarafsızmış gibi görünelim. Yüzbaşı Ali Rıza heyecanlanmıştı. Bu hassas bir durum Kaymakam Bey. Her bakımdan tetikli olmalıyız. Jandarmaları Simav yönde devreye çıkarıp ne olup bittiğine haberdar olmaya bakalım. Ben bir an evvel işe koyulayım. İyi olur, herhangi bir telgraf gelirse haber ederim. Yüzbaşı Ali Rıza, sağ olun Kaymakam Bey diyerek telaşlı adımlarla indi aşağıya. Yüzbaşının meydandan ayrılışını izlerken kahvehanedekilerin birden ayağa kalktıklarını gördü. Akşam ezanı okunuyordu. Ne oluyor bunlara? Sanki cami dağın öte yanında diye söylendi. Daha bir dakika geçmeden ahalinin telaşı anlaşıldı. Çerkez Ethem'in yaveri Yüzbaşı Sencer Sami 90 kadar adamıyla alana girdi. Sencer Sami adamlarını hana götürüp kendisini beklemelerini söyledikten sonra hükümet binasına geldi. Tahta merdivenlerden üst kata çıkıp başı önde selam vererek kaymakam odasına girdi. İbrahim Ethem Bey onu bekliyormuşçasına sakindi. Hoş geldiniz Sami Bey, ıslanmışsınız. Şöyle sobaya yakın oturun dedikten sonra yerinden kalktı ve duvar dibindeki iskemleyi sobanın yanına çekerek oturdu. Sencer Sami başını öne eğmiş bir şey söylemeden duruyor, arada bir ellerini ovuşturuyordu. İbrahim Ethem Bey onun bu sıkıntılı durumundan biraz umutlandı ve içinden belki de bunu ikna edebilirim diye geçirdi. Kapıya doğru seslendi. Hasan Çavuş bir kucak daha odun getir. Sessizliğini koruyan Sencer Sami'yi süzdü bir an ve yumuşak bir sesle sordu. Sami Bey yemek ihtiyacı var mı? Sağ olun Kaymakam Bey, yolda bir şeyler atıştırdıydık. Kucağındaki odunları yere koyduktan sonra birer birer sobanın içine atan Hasan Çavuş'un omzuna dokunan İbrahim Ethem Bey, yüzbaşı için mangala bir cezve sür dedi ve konuğuna dönerek gergin durumu gevşetmek için rastgele sordu. Gediz'den mi geliyorsunuz? Alaşehir Kula üstünden geldik. Kula'da Yunan yok muydu? Sencer Sami bu soruya şaşırmıştı. İçinden kaymakam gelişmeleri bilmiyor olabilir mi diye geçirdi. Bir anlık duraklamadan sonra müsaadenizle kaymakam bey diyerek ıslak kalpağını çıkardı. Başını camdan tarafa çevirdi ve vıkkın bir sesle yanıtladı. Kulanın açığından geçerek geldik. Hem sizin haberiniz yok mu? Neden haberimiz olacakmış? Ethem ve kardeşleri Yunan'la anlaştılar. Yunanlılar Gediz, Simav, Demirci, Gördes ve Kütahya arası kalan bölgeyi 1. Kuvvayi Seyyare'ye bıraktılar. Yunan iyi düşünmüş. Buraları tarafsız ilan edip Ethem'e bıraktılar. Yunanlılar bundan böyle bu havaliye girmeyecekler. İbrahim Ethem Bey dingin tavrını bozmadı. Sanki kendilerini hiç ilgilendirmeyen, uzaklardaki bir olaydan söz eder gibiydi. Bu durumda Yunanlılar kuvvetlerini Afyon ve Bursa cephelerine rahatça sürebilirler, öyle değil mi? Sencer Sami kaymakamın sakinliğine şaşırmıştı. Demek her şeyi biliyor diye geçirdi içinden. Elindeki kalpağını dizine koyarken başını kaldırdı. Demircinin üstüne inen karanlığa daldı. Sessizlik kapı açılıp kahveler gelene dek sürdü. Sencer Sami kahvesini içerken İbrahim Ethem Bey üzgün bir sesle sordu. Peki Sami Bey, bunun sonu ne olacak? Sencer Sami'nin fincan tutan eli titriyordu. Telaşla yana dönüp fincanı masanın köşesine koyarken yutkundu ve derin bir soluk aldı. Vallahi bilmem ki Kaymakam Bey, ben bu rezalet ve faciayı görmemek için hastalığımı bahane ederek kaçıp buraya geldim. Ethem ve kardeşleri bu işe ne diyecekler? Sencer Sami heyecanını gizlemeye çabalayarak yanıtladı. Meclis ordusunu yenip Ankara'ya gideceklermiş. Orada bazılarını asacaklarmış. Meclisi de kapattıktan sonra yeni bir ordu kuracak ve memleketi düşmandan kurtaracaklarmış. İbrahim Ethem Bey içinden, bak şu işe, bu kadarını da mı yapacaklarmış ha dedi. Kalkıp pencereye yürürken öfkesi sesine yansıyordu. Bu demektir ki bunlar şimdi düşmanla birlik oldular ve dayanışma içine girdiler. Milli ordu da aldıktan sonra Kuvayi Seyyar tek başına mı kurtaracakmış memleketi? Vallahi bilmem, görünüşte yaptıkları propaganda bu şekilde. Kaymakam Bey, bunlar içlerindekini kimseye açmazlar. Anlaşılıyor. Sencer Sami derin bir soluk daha alarak ayağa kalktı. Eh, bize müsaade Kaymakam Bey, biraz yorgunluk çöktü de. Müsaade sizin Sami Bey. Sencer Sami merdivenlerden telaşla inerken İbrahim Ethem Bey onun anlattıklarını düşündü bir süre. Mustafa Kemal Paşa bir ara birinci vazife Ethem'in bir yana çekilip kuvvet toplamasına mani olmaktır demişti. Ne kadar da haklıymış diye söylendiği anda kapı vuruldu. Çamurlu üniformasına çeki düzen vermeye çalışan genç bir zabitti gelen. Omuzları düşük, bakışları yorgun ve ürkekti. İbrahim Ethem Bey başını kaldırıp bir an baktıktan sonra seslendi. Mülazım Bey, içeri buyur. Kırılmak üzere olan ince bir dal gibi öne eğik duran genç mülazım sesindeki titrekliğin üstesinden gelebilmek için bağırarak tanıttı kendisini. Ben Mülazım Sami. Daha düne kadar Ethem Bey'in ağabeyi Çerkes Tevfik'in yaverliğini yapmaktaydım. İbrahim Ethem Bey, anlaşılan bu gece talihimiz Samilerden açıldı diye mırıldandı. Güçlükle ayakta duran zabitin az önce söylediklerini içinden yenileyerek yerinden kalktı ve onun kolundan tuttu. Geçin şöyle, çok üşümüşsünüz, ısının biraz. Koltuğa çökerken kesik kesik öksüren zabite bir an baktı. İçi acıyla doldu. Küllerini eşeleyip mangalı ona doğru itelerken sordu. Çok yorgun görünüyorsunuz, yolda hiç durmadınız mı? Adamlarınız nerede? Ben yalnız geldim. Zabitin öksürükten boğulan sesi bezginliğini dışa vuruyordu. Gediz'in üstlerindeydik. Milli ordunun piyadeleri aşağılardaki çayın kıyısında yürüyüş halindeydi. Tevfik Bey onların üstüne top ateşi açtırdı. Son cümleyi söylerken sesi beklenmedik biçimde yükselmişti. Bitkin durumundan sıyrılmış olanları yeniden yaşıyormuş gibi heyecanlanmıştı. Sesi yeniden titremeye başlamıştı. Ben bunu yapamayız. Gavura atar gibi kendi ordumuza top atılmaz. Ben sizinle düşmana silah atmak ve memleketi kurtarmak üzere birlik oldum. Kendi ordumuzu harp etmek için değil dedim. Ve kendimi topların önüne atıp ateşi durdurdum. İbrahim Ethem Bey nihayet doğru bir adamla karşılaşabildik dedi içinden ve merak dolu bir sesle sordu. Sonra ne oldu? Mülazım başını kaldırdı. Gözleri ıslaktı. Sesi yeniden yükseldi. Çerkes Ethem, kurşuna dizin şu herifi dedi. Belimden silahımı aldılar ve çallığın ardına götürdüler. Tüfeklerini doğrultup tetiklere basacaklardı ki Mısırlı Yusuf araya girdi. Daha çok gençler, hiç olmazsa demirciye sürün dedi. Sövüp sayarak salıverdiler. 3 gündür yürüyorum. Kısa bir an duraklayan zabit gözlerini kısıp bakışlarını karşı duvardan ayırmadan ama çok şaşıracaklar diye başladı. Sesi şimdi güven doluydu. Süvari fırkası Derviş Bey kumandasında Gediz'e girmek üzere. Kısa zamanda pişman edecekler bunları. İbrahim Ethem Bey bu sözleri duyunca günlerdir göğsünün üstüne yerleşmiş ağırlığın birden kalktığını duyumsadı. Gülümsedi, sivri bıyıklarının ucu yukarı doğru kıvrıldı. Sevincini bastıramadı, sesi coşku doluydu. Üzülmeyin Sami Bey, kalkın bize gidelim diyerek ayağa kalkarken ekledi. Hem sıcak bir çorba içer hem de sizi nasıl saklayacağımızı kararlaştırırız. O kırılgan genç adam gitmiş, yerine zıpkın gibi bir zabit gelmişti sanki. Şimdi dimdikli ve esas duruştaydı. Emredersiniz efendim. Zabiti kolundan tutup pencereye götürdü. Yarmanın karşısında kıvrılarak uzanan toprak yolun inceldiği yerde tepeye kondurulmuş evi gösterdi. Şu yana bakın, avlusunda çam ağacı var ya, işte o bizim evdir. Siz pek kimseye görünmeden oraya doğru yürümeye başlayın, ben az sonra size yetişirim. Ertesi gün Gediz kaymakamı Lütfü geldi. Sesi keyifliydi ve çın çın ötüyordu. Kulaya gidiyorum, biraz işim var. İbrahim Ethem Bey işi bilmez diye vurdu. Yunanlar kulayı boşalttı mı? Lütfü şaşkınlıkla baktı, yüzünde bir anlık endişe belirdi. Bir iki kez öksürerek kendisini toparlayıp gülümsedi. Kaymakam Bey, biz Yunanlarla anlaştık. İçinden Yunan'la anlaşan siz kim oluyorsunuz diye sormak geldi ama öfkesini tutarak mırıldanmakla yetindi. Belli oluyor. İşkillenen Lütfü birden doğruldu. Hiçbir veda sözü etmeden aceleyle aşağıya indi. İki adamıyla birlikte arkalarına bakmadan atlarını Demirciler Sokağı'ndan aşağıya sürdüler. Uzaklaşan atlıların arkasından bir küfür savuran Yüzbaşı Ali Rıza hırsla yukarı çıktı. Kaymakam Bey, Lütfü denen herifin telaşı da neydi öyle? İşi varmış. Ne işi olacak? Yunan'dan cephane almaya gidiyor. Bizim ordu Simav'a yaklaşmış. Seyyareciler Yunan'da birlik olup Simav'da tuzak kurma düşüncesinde olabilirler. İbrahim Ethem Bey Yüzbaşı Ali Rıza'ya baktı, hayretini belli ederek sordu. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Siz yukarıda konuşurken bizim çocuklardan biri Lütfü'nün adamlarıyla aşağıda biraz söyleşmiş. Öyleyse tedbirli olmakta fayda var. Haklısınız. Ali Rıza Bey koşar adımlarla aşağıya inerken Hasan Çavuş, Ethem Bey'den telgraf var diyerek içeri girdi. Telgrafta yazılanlar Yüzbaşı Ali Rıza'yı haklı çıkarıyordu. Ordu Simav'a girdiğinde Uşak'taki Yunan kuvvetleri Gediz üzerine ilerleyecek. Kuvvayı seyyare de cepheden saldırarak ordu kuvvetlerini esir alacak. Masaya doğru bir tekme savurdu. İçinden söverken avucunda buruşturduğu telgrafı duvara fırlattı. Öfkeden çıldıracak gibiydi. Pencereye yürüdü. Türkmen dağının üstünden turuncuya boyanan ofka baktı. Dişlerini sıktı, sağ yumruğunu pencerenin pervazına birkaç kez vururken aklına gelen ne kadar küfür varsa boşluğa savurdu. Ankara'yı düşündü. Heyecan dolu insanların toz toprak yollarda oradan oraya koşuşturmaları. İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı yoluyla bazen yaya, bazen arabalarda, kağnılarda günlerce süren yolculuktan sonra gelip bir görev isteyen öğrenci gençler. Asker eğitim yerine büyük bir ciddiyetle talim yapan kavruk Anadolu delikanlıları. Milli ordunun bir an önce kurulması için çırpınan Mustafa Kemal Paşa'nın istasyondaki direksiyon binasının üst katındaki odasının koyu renkli perdelerin arasından raylara uzanan sarı ışık. Askerlere giysi yetiştirmek üzere sabahın köründe dikim evine koşan kadınlar. Antep'ten gelerek heybeleri omuzlarında, askere ayakkabı dikmek üzere Kırıkkale yoluna düşen aksakallı Yemeni ustaları. Süngü yapmak için sabahlara dek çelik döven demircilerin, kömür karası yüzlerine yansıyan hüzün. Asker sevkiyatında tren istasyonuna gelip bir köşede sessizce bekleyen ve asker katarlar hareket ederken sessizce dua eden yaşlı kadınlar. Gözleri yanıyor, boğazı acıyordu. Ateşim yükseliyor diye söylenerek kapıya yürüdü ve aşağıya vardı. Nerede kaldı bu çocuk? Telgraf makinesini kim onaracak? Aşağıda Nasım'ın yanıtı geldi. Kaymakam Bey, makine tamam da arkadaşlar kopan atları onarmaya gittiler. Dışarıdan nal sesleri geliyordu. Asım yukarı seslendi. Çerkez Ethem'in adamları geliyor. Kalabalıklar mı? Onarlı 20'şerli geliyorlar ama gerisi herhalde Köreşe meydanındadır. Asım, arkadaşlara söyle, namazdan sonra cami önünde buluşalım. Anlaşıldı efendim. Birkaç evrağı imzalayıp mühürledikten sonra merdivenlerden indi ve 10 dakikada camiye vardı. Kısa süre sonra yüzbaşılar atlarıyla geldiler. Yüzbaşı Kemal, Ali Rıza Bey ve demircinin sözü geçenleriyle Hacı Hasan Camisi'nin avlusunda ayak üzere bir görüştüler. Aşağıdaki yerden akan sel suyunun gürültüsü içinde süren görüşme kaymakamın sözleriyle sona erdi.